Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos, eserin adı Huzursuz Adam. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Den Oro Lige Mannen. Çevirmeni Seda Hauser, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım Eylül 2013. ISBN numarası 978-975-21-1717-4. Bu kitap 540 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Mayıs 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir Wallander macerası. Mankell'in en iyi eseri. Daily Express. Mükemmel bir final. Financial Times. Emekli bir deniz subayı Stockholm yakınlarında bir ormanda kaybolur. Kurt Wallander soruşturmaya çok da karışmak istemez. Zaten olay bir başka dedektifin sorumluluğunda yürütülmektedir. Ama kaybolan kişi kızının kayınpederi çıkınca işler değişir. Kural ve tüzüğe fazla aldırmayan tipik yapısıyla Wallander kısa zamanda kendini bir başkasının sorumluluğundaki vaka üstünde o yılmaz dedektif inadıyla çalışırken bulur. Ne var ki 60 yaşına basmasının ve uzun zamandır sağlığını ihmal etmesinin bir getirisi olarak artık hafızasının eskisi kadar iyi olmadığını düşünmektedir. Bir yandan ucu soğuk savaş ve gizli servise kadar uzanan çetrefilli vakanın izini sürerken, bir yandan da sadece elindeki işle değil, kendi sıkıntısıyla da baş etmek zorundadır. Bu kez kişisel detaylandırmada daha zengin ve normal bir kurgu roman ya da bir basit polisiye kitabın olabileceğinden çok daha gerilim dolu. Mankell cinayet öykülerini gerçekçi bir romana dönüştürebilen yazarların öncüsü olarak kalmaya devam ediyor. San Francisco Chronicle. Herhalde Mankell'in en güzel Wallander kitabı, kuralları yıkan, fazla yiyen, fazla içen, depresif ama son derece yufka yürekli ve dürüst dedektifi için kitabın sonu oldukça dokunaklı. İnsanlar her zaman arkalarında iz bırakırlar. Gölgesiz kimse yoktur. Hatırlamak istediğini unutursun, unutmak istediğin ise hiç aklından çıkmaz. New York duvarlarındaki grafitilerden. Giriş. Hikaye ani bir öfke kriziyle başlıyor. Nedeni ise masadaki lambanın loş ışığında başbakanın okumakta olduğu önceki akşam gönderilen bir rapordu. Oysa hemen öncesinde İsveç hükümet dairelerinde bir sabah sessizliği hakimdi. 1983 yılıydı. Stockholm'de baharın ilk günlerinden biriydi. Şehrin üstüne yoğun bir sis bulutu çökmüş, ağaçlar ise henüz yapraklanmamıştı. Başbakan Olof Palme son sayfayı okuduktan sonra kalkıp pencerenin yanına gitti. Dışarıda martılar daireler çizerek uçmaktaydılar. Rapor denizaltı gemileriyle ilgiliydi. Şu 1982 sonbaharında İsveç karasularını ihlal ettiği iddia edilen o lanet olasıca denizaltılar. Bu gemilerin arasında bir de İsveç'te genel seçimler yapılmıştı. Sosyalist olmayan partiler sandalye kaybedip mecliste çoğunluğa sahip olamayınca meclis başkanı tarafından Olof Palme yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Başa gelir gelmez yeni hükümetin yaptığı ilk icraatsa su üstüne çıkmaya zorlanmamış denizaltılar skandalı ile ilgili bir araştırma komisyonu kurmak olmuştu. Eski Savunma Bakanı Sven Andersson bu komisyonun başındaydı. Olof Palme raporu okuyup bitirmişti ama konuyla ilgili bilgisi hala ilk başlarda olduğundan fazla değildi. Raporda sunulan bulgular havadaydı. Palme çok kızgındı. Ama bu Sven Andersson'un Olof Palme'yi ilk kızdırışı değildi. Palme'nin ona olan öfkesi aslında 1963 yılında yaz gün dönümüne yakın günlerden birinde iyi giyimli, kır saçlı 57 yaşındaki bir adamın Stockholm'un orta yerinde Riksbron'da tutuklanışına dayanıyordu. Bu iş öyle sessiz sedasız gerçekleştirilmişti ki olay yerinde bulunanlar meydana gelen durumu fark etmemişti bile. Tutuklanan adamın adı Stig Wennerström'dü. İsveç Hava Kuvvetleri'nde bir albaydı. Bir Sovyet ajanı olduğu söyleniyordu. Wennerström tutuklandığı sırada o dönemin başbakanı Tage Erlander yurt dışına yaptığı bir seyahatten dönmekteydi. Riva del Sole'de Reso'nun Sayfiye beldelerinde 40 yılda bir yaptığı o seyrek tatillerdendi. Erlander uçağa indiğinde büyük bir gazeteci kalabalığını karşısında görmeye hazırlıklı olmadığı gibi olayla ilgili bilgisi de neredeyse sıfırdı. Ne kimse ona bu tutuklama olayından bahsetmişti ne de o güne kadar Albay Wennerström diye şüphelendikleri birinin olduğundan haberi vardı. Savunma Bakanı ile Başbakanın bir araya geldiği ara sıra gerçekleşen o bilgilendirme toplantılarından birinde albayın adı ve onunla ilgili şüpheler olduğu konusu geçmişti mutlaka. Ama bu ciddi biçimde ve herhangi bir durumla bağlantılı olarak yapılmamıştı. Soğuk Savaş denilen dönemde karanlık sularda gezinen şüpheli Rus ajanların olduğuna dair dolaşan söylentiler her zaman vardı. Dolayısıyla Erlander'in verdiği yanıt yeterince aydınlatıcı olamamıştı. İnsana sonsuzluk kadar uzun gelen bir zaman boyunca hiç aralıksız başbakanlık yapmış Erlander'in tam olarak söylemek gerekirse 23 yıl sorular karşısında ağzı öylece açık kalmış, Savunma Bakanı Anderson ya da olayla ilgili bir başkası kendisine olan biteni aktarmadığı için ne diyeceğini bilememişti. Aslında istense Kopenhag'dan Stockholm'e eve dönüş yolculuğunun son kısmında bilgilendirilebilirdi ki yolculuğu sadece bir saat kadardı ve böylece Erlander'de karşısına çıkan heyecanlı gazeteci ordusuna bir cevap vermeye hazırlıklı olurdu. Ama kimse Kastrup Havalimanı'nda kendisini karşılamamış ve uçuşun son ayağında eşlik etmemişti. Bunu izleyen günlerde Erlander'in hem başbakanlıktan hem de sosyal demokratların liderliğinden istifa etmesine ramak kalmıştı. Daha önce hükümetteki parti arkadaşlarına karşı hiç bu şekilde bir hayal kırıklığı içinde olmamıştı. Bu arada Erlander'in yerine geçmesi için aday gösterilip seçilen Olof Palme, meslektaşlarının bu hayret verici kayıtsız tavırları karşısında eski akıl hocasının hissettiği öfkeyi tabii ki anlıyor ve paylaşıyordu. Ama bu durum Erlander'in daha da küçük düşmesine sebep oluyordu. Hükümete yakın olan çevrelerde Palme'nin ustasının tepesinde kudurmuş bir tazı gibi durup etrafı kolladığı söylenmekteydi. Palme Tage Erlander'e yaptıklarından dolayı Sven Andersson'u asla affetmeyecekti. Bu nedenle Palme sonradan Andersson'u kabinesine ekleyince birçok kişi nedenini doğal olarak merak etti. Oysaki sebebi basitti. Palme onu elbette istemeyip reddedebilirdi ama pratikte bu pek mümkün değildi. Andersson çok güçlüydü ve partinin eski tüfekleri üstündeki etkisi de büyüktü. Ayrıca bir işçi çocuğuydu. Baltık'ın soylularıyla doğrudan ilişkisi olan, ailesinde subaylar bulunan, aslında kendisi de bir yedek subaydı ve İsveç sosyetesine mensup bir aileden gelen Palme gibi değildi. Palme'nin parti tabanından desteği yoktu. Olof Palme içinde büyüdüğü tabakaya sırtını dönerek saf değiştirmiş ve sosyal demokratlara olan bağlılığı su götürmeyen bir kişiydi. Ama her şeye rağmen yine de dışarıdan gelen birisi olarak partiye giren siyasi bir göçmenden farksızdı. Palme artık öfkesini gizlemiyordu. Başbakanlık ofisindeki kanepede kamburunu çıkarmış oturan Sven Andersson'un yüzüne bakmak için döndü. Kendi yüzü kıpkırmızıydı ve kolları sinirlendiği zaman hep olduğu gibi garip bir şekilde seyiriyordu. ''Hiç kanıt yok.'' diye gürledi. ''Sadece vefasız bir grup deniz subayının iddiaları, imaları, kaş göz işaretleri, hepsi o kadar. Bu araştırma hiçbir şeyi aydınlatmamış. Tam aksine bizi siyasi bir bataklığın ortasında savunmasız bırakıyor.'' Bundan 2 yıl önce 28 Ekim 1981 gününün erken saatlerinde bir Sovyet denizaltısı Karlskrona açıklarında Gosefjärden koyunda karaya oturmuştu. Bu körfez İsveç karasuları içinde yer almakla birlikte aynı zamanda yasak askeri bölgeydi. Denizaltı U-137 tipiydi ve kaptanı Anatoli Mikhailovic Gushchin, Cairo pusulasında oluşan ve nedeni bilinmeyen bir arıza yüzünden denizaltı gemisinin rotasından çıktığını iddia etmişti. İsveç Deniz Kuvvetleri ile balıkçılar adacıklarla dolu bir denizde karaya oturmadan kıyıya bu kadar yaklaşmaya ancak sarhoş bir denizcinin cesaret edebileceğinde hemfikirdiler. 6 Kasım'da U-137 sıkıştığı yerden kurtarılıp uluslararası sulara kovalanmış ve gözden kaybolmuştu. O zamanlar İsveç karasularında gezinen bu geminin bir Rus denizaltısı olduğundan şüphe duyulmamıştı. Fakat bunun İsveç karasularını ihlal edildiği bilinerek kasten mi yapıldığı, yoksa görev başında bir sarhoşluk hikayesi mi olduğu asla anlaşılamamıştı. Amirallerinin görev başında sarhoş olduğunu, saygınlığını korumak isteyen hiçbir deniz kuvvetleri kabul etmezdi tabii ki. Dolayısıyla onların olayı yatsıyışları kaptanın gerçekten de sarhoş olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Evet ama kanıtları neredeydi? Eski savunma bakanı Anderson'un kendini savunmak için ne dediğini ve yürüttüğü bu araştırmayla ilgili neler söylediğini kimse bilmiyor. Hiçbir kayıt tutulmamış ve Olof Palme bu olayın 1 yıl kadar sonrasında suikasta uğruyor. Bunun da ardında bir şahit yok. İşte bu yüzden her şey bir öfke kriziyle başladı. Bu politik gerçeklerin hikayesidir. Bu doğrularla yalanların birbirinden ayırt edilemediği, hiçbir şeyin açıkça belirgin olmadığı, bataklık sularında yapılan bir yolculuğun hikayesidir. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 13.